Ayrım 23.
Annem bebeği yerine yatırıp sofraya geliyor. Bebek keyifli keyifli sesler çıkartırken annem ellerini kucağına koyup doğru dürüst bir fincan çay için iki gözümü verirdim diyor. Linda bugün dışarı çıkacakmış. Bir çaydanlıkla bir paket çay alsın mı Malaşi? Tamam diyor Malaşi. Çünkü o da çaydanlıkta demlenmiş çayın tadını çok iyi biliyor. Şöyle su fokur fokur kaynadıktan sonra demliğe boşaltıp da tam 6 dakika bekletirsen o çayın tadına ve kokusuna dayanamazsın. Malaşi annemin yaptığı çaydan kendi de içecek. Bu konuda biraz yumuşuyor. Ayrıca bebeğin gazını çıkarttığı için annemin tecrübesine ve içgüdüsüne güveniyor. Oldukça adil bir pazarlık. 10 yıldan sonra ilk kez bütün aile bir araya geliyoruz. Annem ve 4 oğlu gelini Linda ile torunu Siobhan, ailemizin bir sonraki kuşağının ilk üyesi. Michael'ın da Jen adında bir kız arkadaşı var. Ben Alberta ile barışmış durumdayım. Brooklyn'deki evde birlikte yaşıyoruz. Alfie de yakında bir tane bulur. Annem hayatı seven bir kadın. Malaşi'nin barına gitmeye bayılıyor. İçkisini içip Malaşi'nin annesi olarak bir takım insanlara tanıştırılmak hoşuna gidiyor. Gözleri pırıl pırıl, yanakları pembe pembe oluyor. Ve takma dişleriyle kahkahalar atıyor. Malaşi'nin partilerine katılıyor ve şarkılarına eşlik etmeye çalışıyor. Ve ilk amfizem belirtileri olarak nefesi şarkılara yetmez oluyor. Ama yıllar yılı Limerick'te kötü evlerde ocağın başında bir lokma ekmek için ağladığı o günlerden sonra hayatını yaşıyor. Amerika müthiş bir yer. Belki de biraz daha kalırım demeye başlıyor. Öyle ya, kışın ortasında Limerick'e gidip ne yapacak? Havalar düzelsin diyor. Paskalya'da filan dönerim. Bu arada Alfie de bir işe girip New York'taki yaşamlarına biraz katkıda bulunur. Malaşi bu durumda evi çok küçük olduğu için anneme başka bir yer bulmaya çalışıyor. Annem beni Alberta'nın evinden arıyor ve çok kırıldım diyor. 4 tane evlat ve hiçbirinin annesini barındıracak bir yeri yok. Anne, burada hep böyle küçük daireler var. Kazandığınız paralar nereye gidiyor merak ediyorum. Buralarda böyle yaşıyordunuz madem, ne diye beni sıcacık evimden ettiniz? Bunu daha önce düşünseydiniz. Anne, biz seni evinden filan etmedik. Sen New York'a gelmeyi çok istedin. Malaşi de yol paranı verdi. Ben küçük torunumu görmek istiyordum. Gerekirse yer silerim ve Malaşi'ye borcumu öderim. Başıma bunların geleceğini bilseydim Limerick'te kalırdım. Kendi evimde olurdum. Noel'de soframda bir kaz olurdu. Alberta, Alfie ile annemi cumartesi akşamı yemeğe çıkarmamı fısıldıyor. Karşı tarafta bir sessizlik ve iç çekiş. Bilmem ki cumartesi akşamı ne programımız var acaba? Malaşi bir partiden söz etmişti. Tamam, seni davet ediyoruz ama istersen sen Malaşi ile partiye gidebilirsin. Böyle terslenmene gerek yok. Buradan Brooklyn dünyanın yolu. Bana öğretmeye kalkışma. Yıllarca orada yaşadım. Anne, yol yarım saat sürmüyor. Annem bir şeyler fısıldıyor. Sonra telefonu Alfie alıyor. Francis, tamam geliyoruz. Annemlere kapıyı açtığım anda dışarıdaki buz gibi havayla birlikte annemin soğuk tavırları içimi titretiyor. Alberta'ya sadece başıyla bir selam verip bana dönüyor ve şu sigaramı yakacak bir ateş ver bakayım diyor. Alberta hemen anneme sigara ikram ediyor. Benim kendi sigaram var. Zaten bu Amerikan sigaraları bir şeye benzemiyor. Alberta bu kez içki ikram ediyor. Annem onu kabul ediyor. Alfie, bira içeyim diyor. Annem ona dönüyor. Ne o, sende mi başladın? Anne diyorum, sadece bira. Hep böyle başlar. Ne olacak bira? Ne olacak bir bardak? Ondan sonra başlarlar bağırıp çağırmaya, şarkılar söylemeye. Evde çoluk çocuk uyanır. Bizim evde çoluk çocuk yok. Ama Malaşi'nin evinde var. Üstelik bağırışıp şarkılar söylemek de var. Alberta sofra hazır diyor. Güveçte balık yapmış. Ortada nefis bir yeşil salata duruyor. Annem kendini ağırdan alıyor. Sofraya gelmeden sigarasını bitiriyor. Acelemiz mi var? Alberta, güveç sıcakken daha iyi olur diyor. Ben hiçbir şeyi sıcak sıcak yiyemem. Ağzım dilim yanar. Anne, at şu sigaranı da sofraya gel diyorum. Alınmış bir ifadeyle sofraya oturup salatayı itiyor. Buranın salatasını hiç sevmedim. Kendimi zor tutuyorum. Buradaki kıvırcık salatayla İrlanda'daki kıvırcık salata arasında ne fark var? Buradaki ot gibi. Alberta önemli değil diye araya giriyor. Herkes salata sevmek zorunda değil ki canım. Annem tabağındaki balık ve şehriyeleri çatalıyla ayırarak bezelyeleri yiyor. Bezelyeyi severim bak. Ama buradaki bezelye de Limerick'teki gibi lezzetli değil. Size biraz daha bezelye vereyim diye Alberta kalkıyor. Hayır, teşekkür ederim. Bu sefer annem şehriyeleri ayırıp balıkları yemeye başlıyor. Şehriye sevmez misiniz diye soruyorum. Ne? Şehriye. Bilmem. Ne olduğunu bilmiyorum ama pek hoşlanmadım. Annemin yüzüne bağırmak istiyorum. terbiyesizlik ettiğini, Alberta'nın onu memnun edebilecek bir şeyler pişirmek için günlerce düşündüğünü ve uğraştığını, eğer beğenmiyorsa Malachi'nin partisine gitmesini ve bir daha da bize gelmemesini söylemek istiyorum. Ama Alberta ortalığı sakinleştiriyor. Annene şimdi güzel bir çay yapar, pasta ikram ederim diyor. Yok yok, teşekkür ederim, pasta yemem, çok doydum. Ama bir fincan çay içerim. Fakat poşet çayları görünce yine söylenmeye başlıyor. Anneme biz çayı böyle içiyoruz diyorum ama aslında kaynar çay poşetlerini suratına fırlatmak istiyorum. Pasta yemem deyip koca dilimi ağzına attığı gibi tabağındaki kırıntıları da eliyle topluyor. Çay fincanına uzanıyor. Ne yapalım, madem başka çayınız yok bunu içerim. Bu limon da ne diye tabağına bakıyor. Alberta belki çayı limonla içerseniz diyecek oluyor. Hiç böyle bir şey duymadım, iğrenç. Alberta annemin tabağından limon dilimlerini alıyor. Ben süt ve şeker isterim. Sonra sigarasını yakmak için ateş istiyor ve fincanını yarım bırakıyor. Böylece çayı beğenmediğini ifade ediyor. Alberta, sinemaya gitmek ister misiniz diye soruyor. Hemen yakında sinemamız var. Hayır, dönmemiz gerek. Geç oldu. Ama daha o kadar geç değil. Yeterince geç. Annemle Alfie'yi Henry Sokağı'ndan Borough Hall metrosuna kadar geçiriyorum. Pırıl pırıl bir Ocak akşamı ve etrafta hala Noel süsleri duruyor. Alfie etraftaki binaların ne kadar güzel olduğunu söylüyor ve yemek için teşekkür ediyor. Annem bu iki tabakla servis yapmak da ne oluyor diyor. Hava atmaktan başka bir şey değil. Alfie'nin elini sıkıyorum ve annemi öpmek için eğiliyorum. Elimde bir 20 dolar hazırlamışım, ona vereceğim. Fakat annem başını çevirip dönüyor ve metroya biniyor. Ben de paramı cebime koyup geri dönüyorum. 44. Tam 8 yıl Staten Island'a gidip geldim. Brooklyn'de metroya binip Manhattan'da Whitehall sokağına ve oradan iskeleye yürüyordum. Her gün elimde hazır bir bozuk parayla kahve ve çörek alıp yiyordum. Sade kahve, şekersiz ve sütsüz. Sonra bir gün önceki dehşet olaylarını okumak üzere gazetemi açıyordum. Mr. Jones bana McLean Meslek Okulu'nda müzik öğretti. Onu vapurda gören ya bir üniversite öğretim üyesi ya da bir avukat firması sahibi filan sanabilir. Mr. Jones bir zenciydi. Sonraları onlara siyahi demeye başladılar ve son olarak da Afrikalı Amerikalı adını aldılar. Her gün ayrı bir yelekli takım elbise ve beyaz gömlek giyer. Altın kravat iğnesi hiç eksik olmazdı. Saati ve taktığı yüzükler de altındı. Vapurdaki ayakkabı boyacısı onu çok severdi. Mr. Jones boyacıya her gün bahşiş verir, ayakkabılar da gerçekten pırıl pırıl olurdu. Her sabah Times gazetesini okurdu. Bileğinden parmaklarının yarısına kadar deri eldivenler giyer, uzun zarif parmaklarıyla gazetesini tutardı. Gittiği konser ve operaları, yaz tatilinde Milano ya da Salzburg'da yaptığı seyahatleri anlatırken hep gülümserdi. Elini kolumun üstüne koyarak, ölmeden La Scala'yı görmelisin derdi. Okuldan bir başka öğretmen, çocukların onun bu kibar tavırlarını ve şık giyimini yadırgadıklarını söylediği zaman, Mr. Jones da ben neysem oyum diye cevap vererek gazetesini okumaya devam etmişti. Aynı öğretmen bir gün okul dönüşü bana vapurda Mr. Jones kendini hiçbir şekilde bir zenci olarak görmüyor dedi. Zenci çocuklar da onu kendilerinden sayamıyor. Ama çocukların sevdiği her tür müziği çalar. Mozart'tan Noel şarkılarına kadar onlara her şeyi öğretirdi. Noel'de o çocuklar birer melek kesilirdi adeta. Her sabah Ellis Adası ve Özgürlük Anıtı'nın önünden geçerken annemle babamın bu ülkeye ilk gelişlerini düşünürdüm. Benim bir Kasım günü gemiden indiğim anki kadar heyecan duymuşlar mıydı acaba? Vapurdaki diğer öğretmenler de adayı ve anıtı görecek şekilde otururlardı ve eminim onlar da aynı şeyleri düşünürlerdi. Kendi anne babaları ve büyük anneleriyle büyük babalarını belki de bu rıhtımdan geri çeviren yüzlerce insanı düşünüyorlardı. Ellis Adası'nın bakımsız haline onların da üzüldüğünden eminim. Ellis Adası'ndan Manhattan'a göçmenleri taşıyan o eski gemiye biraz dikkatle bakanlar o insanların ruhlarını bile görebilirdi. Annem Alfie ile batı yakasında bir eve taşındı fakat Alfie bir müddet sonra kendi başına yaşamak üzere evden ayrıldı. Bronx'ta bir ev tuttu, annem de Brooklyn'e taşındı. Annemin oturduğu ev biraz eski püskü ve bakımsızdı ama o tek başına olmaktan mutluydu. Evden çıkıp yürüyerek her türlü eğlencesine gidiyordu. McCully'de öğretmenlik yaptığım ilk yıllarda İngilizce master yapmak üzere Brooklyn Üniversitesi'ne kaydoldum. Önce yaz kurslarıyla başladım, sonra gece ve akşam kurslarına geçtim. Her akşam Staten Adası'ndan Manhattan'a, oradan Bowling Green metrosuna ve oradan da annemin oturduğu Flatbush'a gidiyordum. Brooklyn Üniversitesi'ne en yakın durak burasıydı. Yol boyunca ya derslerime çalışıyordum ya da çocukların kağıtlarını düzeltiyordum. Öğrencilerime temiz ve okunaklı yazmayı bir türlü öğretemedim. Otobüste, trende karaladıkları ya da kafeteryada öğretmenlerin görmediği bir sırada çarçabuk yazdıkları ödev kağıtlarını vermeye devam ediyorlardı. Bazı kağıtların üzerinde kahve lekeleri, Coca-Cola, ketçap veya dondurma lekeleri olurdu. Hele kızların ruj lekeleri olan kağıtlar iğrençti. Bunların çoğunu vapurdan atar ve cehaletin denizin dibine çöküşünü keyifle izlerdim. Sonra bana kağıtlarını neden geri vermediğimin hesabını sorarlardı. Onlara sıfır almaktansa hiçbir şey almamak daha iyi değil mi derdim. Tabii bunu anlayabildiklerini söyleyemem. Ama kendim de bu soruya cevap vermeye kalkıştığımda sıfır ya da hiçbir şey arasında ne fark olduğundan pek emin olduğumu söyleyemem doğrusu. Bir ders boyunca bunu tartıştıktan sonra sıfırdansa hiçbir şeyin daha iyi olduğuna karar verdik. Çünkü sıfırla başka notları böldüğün zaman bir etkisi oluyor. Sıfır bir sayıydı. Hiçbir şey ise hiçbir şeydi. Akşamları üniversitedeki derslerimden sonra bazen annemi ziyarete gidiyordum. Geleceğimi bildiği zamanlar bana nefis ekmekler yapardı. Üzerine bir de tereyağı sürünce bu ekmekler insanın ağzında erir ve annem poşet çaya bir türlü alışamadığı için nefis bir çay da demlerdi. Ona çay poşetlerinin çalışan insanlar için pratik bir çözüm olduğunu anlatmaya çalışsam da nasıl olur da insanın bir çay demlemeye vakti olmaz diye itiraz ederdi. O kadar meşgul bir insanın da zaten doğru dürüst bir çay içmeye hakkı yok derdi. Şu dünyaya çalışmak için mi geliyoruz yoksa birer çay içip sohbet ederek keyif yapmak için mi? Michael sonunda Kaliforniyalı bir kız olan Dana ile evlendi. Düğünleri Malachi'nin Batı 93. sokaktaki evinde oldu. Annem düğün için kendine özel bir kıyafet aldı fakat törende hayal kırıklığına uğradı. Bir rahip bile yoktu. Kravatlı protestan bir nikah memuru annem için köşedeki bakkal ya da bir polis memurundan farksızdı. Malachi iki düzine kadar sandalye kiralamıştı. Hepimiz yerlerimize oturduğumuzda birden annemin ortalarda olmadığını fark ettim. Mutfakta sigarasını içiyordu. Tören başlıyor diye onu salona çağırdım. Şu sigaramı bitireyim diye cevap verdi. Anne, oğlun evleniyor. Sorun da bu zaten. Sonunda herkes seni bekliyor diyerek onu zorla salona götürdüm. Ama sigarasını ağır ağır söndürerek bir de tuvalete gideyim diye işi uzatmaya çalıştı. Tuvalete sonra gidersin dedim ve onu salona soktum. Törenin duygusallığı, protestan nikah memurunun söylediği sözler hiçbir şeyi onu etkilemedi. Tören boyunca kucağında çantası dimdik sandalyesinde oturdu ve gelinle damat öpüşürken bu davranışıyla sevgili oğlunun protestanların eline düşmesinden hiç hoşnut olmadığını gösterdi. Annemi ziyaret ettiğim zamanlar bazen buralara geri dönmüş olmanın onun için pek de iyi olmadığını düşünüyordum. Eski günleri 21 günlükken kaybettiği ilk çocuğunu, babamın bütün parasını harcadığı barları hatırladıkça mutsuz oluyordu. Bunları hatırlamanın bir yararı yok diyordu. Geçmiş geçmişte kaldı. Geriye dönmek tehlikelidir. Ama o evde geceleri kabuslar gördüğünden emindim. 45. Stanley bütün gün öğretmenler kafeteryasında oturuyor. Beni gördüğü an hemen yanıma geliyor ve kahvesini sigarasını içerken bana sınıfta yaptığı gibi nutuklar atıyordu. Onun da 5 saat dersi var. Konuşma dersinden çocuklar hep kaçıyor. Hiçbirinin ağzı laf yapmadığı için utanıyorlar. Yarık damaklı ve kekeme olanlar bu dersten büsbütün kaçıyorlar. Stanley onları esinlendirecek monologlar atıyor ve onların da herkes kadar iyi konuşabileceğini anlatmaya çalışıyor. Ama çocuklar buna inanamıyor. Onun öğrencilerinden bazıları benim İngilizce derslerime de giriyor ve iyi kötü kompozisyon filan yazıyorlar. Mr. Garber'ın iyi bir insan olduğunu söylüyorlar ama bir kızın karşısına geçip onu dansa davet etmenin ne kadar zor olduğunu anlayamıyor diyorlar. Kekemelere şarkı söyletebilir ama bunun bir kızı dansa götürmek için teklifte bulunurken insana ne faydası olur ki? 1961 yılının yazında Alberta, Brooklyn'deki Grace Episcopal Kilisesi'nde evlenmemizi istedi. Ama ben reddettim. Çünkü ben belediye binasında normal bir nikah yapmayı istiyordum. Bu Romalı Katoliklere illet oluyordum. Heykelleri, haçları, kutsal suları ve günah çıkarma odalarıyla buralarda yaşamaya hakları yok. Roma'ya bir telefon açıp geri dönmek istediklerini söylesinler. Alberta tamam tamam diye beni yatıştırdı ve Manhattan Belediyesi'ne gittik. Brian McPhillips benim sadıcım oldu. Karısı Joyce da Alberta'nın nedimesi oldu. Gerçi belediye nikahında buna hiç gerek yoktu. O sırada bizden önceki çift kavga etmeye başladı ve bizim nikahımız gecikti. Kadın koltuğunun altında o aptal yeşil şemsiyeyle mi nikah masasına oturacaksın diye bağırıyordu. Adam da bu benim şemsiyem diyordu. Dışarıda bırakayım da çalınsın mı? Kadın bizi göstererek herhalde şu insanlar senin şemsiyeni çalacak değil diye adama cevap verdi. Adam ben kimseyi suçlamıyorum diye öfkelendi. Bu şemsiyeyi Chambers sokağında bir hırsızdan aldım ve dünyanın parasını verdim. Şemsiyemden vazgeçemem. O halde sen şemsiyenle evlen. Kadın bunları söylerken çantasını alıp kapıya doğru yürüdü. Eğer şu anda buradan çıkıp gidersem bir daha geri dönüşümüz olamaz. Bu her şeyin sonu demektir. Sonu mu? Kadın bizim dördümüze ve nikah memuruyla yanındaki görevli kadına döndü. Sen ne konuşuyorsun be adam? O South Carolina'da hala nafaka alamayan eski karın var ya, senin nerelere kaçtığını öğrenmek için her şeyini verir. Ben de kendisine bu bilgiyi vermekten çok mutlu olurum doğrusu. Kararını ver Byron. Ya şemsiyeni bırakıp benimle şu nikah masasına oturursun ya da şemsiyenle kendini South Carolina'daki hakimin karşısında bulursun. Kaç para nafaka ödeyeceğini sana söyler. Nikah memuru geliyor musunuz yoksa gelmiyor musunuz diye araya girince Byron bana yanaşıp evlenecek olan siz misiniz diye sordu ve şemsiyesini bana emanet etti. Kendisi gibi benim de oradan geri dönmeyeceğimi biliyordu. Yolun sonuna gelmişiz dostum, yolun sonuna. Ona iyi şanslar diledim. Byron kafasını sallayarak nasıl bu yola düştük, ah nasıl düştük diye diye odaya girdi. Az sonra gelin mutlu, Byron suratı asık dışarı çıktılar. Onlara tekrar iyi şanslar ve mutluluklar dileyerek odaya biz girdik. Nikah memuru gülümseyerek herkes toplandı mı diye peltek peltek konuşmaya başlayınca gülmemek için kendimi nasıl tuttum bilemiyorum. Şevki, şeref, bağlılık sözü veriyormuşsunuz. Koltuğumun altında yeşil semsiye ve karşımda peltek bir nikah memuru. Bu törene nasıl dayanacağım? Patlamak üzereyim. Bir gülecek olsam Alberta beni öldürür. Mutluluktan ağlamak olur da gülmek asla. New York'ta koltuğunun altında yeşil bir şemsiyeyle evlenen ilk adamdım herhalde. Zar zor törenin sonunu getirdim. Alberta'nın parmağına yüzüğü geçirdim. Gelin damat olarak öpüştük. Brian ile Lucy bize sarılıp tebriklerini ilettiler ve kapıdan çıktık. Şemsiyem sende mi diye Byron karşıma dikildi. Dostum, bu şemsiyeyle nikah masasına gidebildiğine göre sana bir içki ısmarlayacağım. Alberta'nın kaş göz işaretlerini görerek sağ ol ama arkadaşlarla buluşacağız diyerek Byron'un teklifini geri çevirdim. Şanslı adamsın dostum. Demek arkadaşlarınız var. Biz Selma ile ikimiz birer sandviç yiyip sinemaya gideceğiz. Fısıldayarak ekledi. Sinemada hiç değilse sesi çıkmıyor. Haha. Şemsiyemi kurtardığın için teşekkürler. Byron ile Selma'nın arkasından artık kendimi tutamadım. Alberta evlilik törenine saygı göstermek adına ciddiyetini korumaya çalışıyordu. Ama Brian ile Lucy'nin de kahkahalarla güldüğünü görerek o da kendini koyverdi. Asansörden inerken gülmekten artık gözlerimizden yaşlar geliyordu ve Ağustos güneşinin altında kendimizi sokağa attığımızda hiçbirimizde hal kalmamıştı. Diamond Den O'Rourke'da birkaç arkadaşla buluşup birer içki içecektik. Frank Shawk ve karısı Jean, Jim Collins ve yeni karısı Shelia. Sonra da Brian ile Joyce'un Queens'teki evlerinde bizim için verdikleri partiye gidecektik. Diamond Den O'Rourke'da Shawk, Collins ve Brian birer içki ısmarladı. Sonra barmen hepimize birer içki ısmarladı. Sonunda da ben barmene bir içki ısmarlayarak ona iyi bir bahşiş bıraktım. Bana her gün evlensen iyi olacak diye takıldı. Derken birer tane içki de Shawk, Brian ve Collins'e ısmarladım. Hadi bu sefer onlar bana bir içki daha ısmarladı. Bir ara Joyce kocasının kulağına bir şeyler fısıldadı. Fazla içtiğimiz için endişelenmeye başlamışlardı. Alberta da beni biraz yavaş git diye uyardı. Anlıyorum, bu bizim evlilik törenimiz ama bana ve partideki insanlara karşı biraz saygılı olmak zorundasın. Daha saat çok erken, bütün gece nasıl dayanacaksın? Daha imzayı atalı 5 dakika oldu ve sen bana karışmaya başladın. Elbette sana ve partiye katılacak arkadaşlarımıza saygım var. Ben her zaman herkese saygılı oldum. Ama insanlar bana saygılı olmuyor. Şimdi beni rahat bırak. Bu tartışma gecenin ilk gerginliğine yol açıyor ve Collins ile Brian araya giriyorlar. Brian sadıç olarak yeni çiftin arasını düzeltmek benim görevim diyor. Collins de hayır diyor. Ben McCourt'u senden daha uzun zamandır tanıyorum. Brian hiç de değil diye atılıyor. Ben onunla üniversitede birlikte okudum. Collins bana dönerek vay vay diye hesap sorar gibi bir havalara giriyor. Bana Brian'la üniversitede birlikte olduğunuzdan hiç söz etmemiştin. Ben de üniversitede kimlerle birlikte olduğumu herkese açıklamak zorunda değilim diyorum ve bu nedense komik kaçıyor. Hepimiz gülmeye başlıyoruz. Barmen de insanların düğün gününde böyle mutlu olması gerekir diye laf atıyor. Derken her şey komik gelmeye başlıyor ve yeşil şemsiye ile peltek nikah memuru hikayesini baştan alıp gülüyoruz. Ardından Alberta'nın bana saygılı olmam gerektiği konusundaki diskurunu da espriye dönüştürüyoruz. Bu arada ben tuvalete gidiyorum ve birden Alberta'nın başka biri için beni terk ettiği aklıma geliyor. Ona o ana kadar saygılıydım diye düşünüyorum. Şimdi gidip Alberta'ya bunun hesabını soracağım diye fırlıyorum. Ama o anda Diamond and O'Rourke'un kaygan yer döşemelerinde ayağım bir kayıyor, kafamı klozete çarpıyorum. Canım o kadar acıyor ki Alberta'ya hesap sormayı unutuyorum. Bara döndüğümde neden sırtın ıslanmış diye soruyor. Sifonda bir sızıntı vardı diyorum. Yalan söylüyorsun, düştün diye bağırıyor. Çok içtin diye üsteliyor. Tepem öyle bir atıyor ki oradan çekip gitmek Greenwich Village'da bir çatı katında bir balerinle yaşamak istiyorum. Yine Brian araya giriyor. Hadi uzatma diyor. Bu gece Alberta'nın da düğün gecesi. Queens'e giderken yolda Shrouds'ın pastanesinden düğün pastamızı alıyoruz. Joyce arabayı ben kullanayım diyor. Siz çok içtiniz. Alberta ile Joyce heveslerini partiye sakladıkları için barda bizim kadar içmediklerini söylüyorlar. Pastanenin önünde Joyce park eder etmez Brian ben pastayı alırım diye fırlıyor. Joyce dur diyene kadar Brian arabaların arasından koşarak pastaneye dalıyor. Alberta bana git ona yardım et diyor. Joyce hayır diyor. Buna daha çok kızar. Az sonra Brian kocaman bir kutuyla pastaneden çıkıyor ve yine arabaların arasından geçerken bir taksi hafifçe yandan Brian'a çarpar gibi oluyor ve kutu yere düşüyor. Joyce başını direksiyona vuruyor. Ben de keşke gidip ona yardım etseydim diyorum. Alberta hayır ben gidiyorum diyor. Sen otur diyorum. Bu trafikte çılgınca araba kullanan taksi şoförlerinin ortasına seni atamam ve arabadan fırlıyorum. Brian sağından solundan geçip giden arabaların arasında yere çömelmiş pasta kutusunu trafikten korumaya çalışıyor. Ben de eğilip kutunun kapağını yırtıyorum ve elimdeki karton parçasıyla yere dökülen pastaları topluyorum. Gelin ve damat figürlerini çarpılmış çırpılmış halde tekrar pastanın üstüne koyuyoruz ama pastanın üstüyle altı birbirine karışmış. Joyce ile Alberta bir an önce arabaya dönmemiz için bize sesleniyorlar. Ya bir polis gelip olaya el koyacak ya da biz caddenin ortasında bir kazaya kurban gideceğiz. Nihayet arabaya kendimizi atıp kutuyu Alberta'ya teslim ediyoruz. Fakat Brian hayır ben taşıyacağım diyor. Hepsi benim kabahatim. Ve eve varana kadar üstü başı kremayla yeşil ve sarı meyve lekeleri içinde kalıyor. Hanımlar yolun geri kalan kısmında bize sataşmayı bırakarak aralarında konuşmaya başlıyorlar. Şu İrlandalılara hiçbir konuda güvenilmez. Elinde bir paketle karşıdan karşıya geçemezler. Bir iki kadeh içip bıraksalar olmaz. O ona içki ısmarlıyor, öteki ötekine içki ısmarlıyor. Partiye kadar dayanamazlardı sanki. Brian bu arada sızmış. Joyce şunun haline bak diyor. Alberta beni herkes uyardı diyor. İrlandalılar sevgili olarak harikadır ama evlenmek için hayır. Ben de protestanların İrlandalıları işe bile almamak için pankartlar astıklarını söylemek istiyorum. Ama şemsiye olayıyla başlayan bütün günün gerginliği ve bir damat olarak sırtındaki yükle yorgunum. Kadınları cadılıkla suçlayıp nasıl astıklarını, seks lafı edildiğinde gözlerini nasıl dehşetle açıp namus tasladıklarını ve hemen ardından her namussuzluğu yaptıklarını söylemek istiyorum. İrlandalıların tüm tarihinde asılan bir tek cadı İngiliz'di. O da bunu hak etmişti. Hatta Alberta'ya şunu da söylemek istiyorum. New England'da asılan ilk cadı da İrlandalıydı ve tek suçu duaları Latince okumaktı. Ama bunları düşünürken ben de sızıyorum. Alberta geldik diye beni dürtüyor. Gözümü açıyor. Joyce Brian'ın elinden pasta kutusunu almaya çalışıyor. Çünkü bir kez daha düşerek pastanın tamamen yok olmasını istemiyor. Evde pastayı bir şekle sokup misafirlere çıkartmayı umuyor. Çünkü insanlar şarkı söyleyecek ve gelin pastayı kesecek. O gece davetliler geliyor, yeniliyor, içiliyor ve bütün çiftler evli olsun olmasın birbiriyle kavga edip duruyor. Herkes birbirinden etkileniyor ve evin içinde gergin köşeler oluşuyor. En sonunda bir dış tehditle gece başka olaylara sahne oluyor. Alberta'nın Dietrich adında Alman bir arkadaşı Volkswagen arabasıyla bira takviyesi yapmak üzere süpermarkete gidiyor. Dönüşte komşunun Buick arabasına çarpıyor ve adamla kapışıyorlar. Biri bana durumu haber veriyor ve damat olarak olaya el koyuyorum. Buick arabanın sahibi kapı gibi bir herif. Dietrich'in burnunun ortasına tam yumruğunu indirirken aralarına giriyorum fakat adam yumruğunu savuruyor ve benim sırtımı sıyırıp Dietrich'in gözüne vuruyor. İkimiz de yere yuvarlanıyoruz ve kimin kime vurduğu belli olmayan bir kavgaya tutuşuyoruz. Shaw, Collins ve McPhillips yetişiyorlar. Dietrich'i adamın elinden zor kurtarıp içeri atıyorlar. Benim pantolonum yırtılmış. Dizim kanıyor. Elimin üstü de sıyrılmış.